Ayrım 52.
SSCB 1932 2,595 1933 2,595 1934 2,595 1935 3,578 1936 3,578 1937 3,578 1938 7,500 1939 10,382. Ancak bu rakamlarda tehlike habercisi olan bir takım zayıflıkları gizlemekteydi. Rus dev boyutluluğunun önceden de tahmin edilebilir doğal sonucu, niceliğe verilen aşırı önem oldu. Bu merkezi denetim ekonomisinin niteliği gereği, 1930'lu yılların başlarında çok büyük sayılarda uçak ve tank üretimine yol açtı. Gerçekten de 1932'ye gelindiğinde, SSCB 3000'den fazla tank ve 2500'den fazla uçak üretiyordu. Bunlar dünyadaki öteki ülkelerin ürettiğinden inanılamayacak kadar yüksek sayılardı. Düzenli ordu 1934'ten sonra korkunç bir büyüme gösterdiğine göre tank taburlarını ve hava filolarını yönetecek üst düzeyde eğitim görmüş subay ve astsubay bulmak herhalde son derece zor olmuştu. Köylü fazlası olan ve beceri sahibi işçi açığı aşırı ölçülere varan bir ülkede modern bir orduyu ve hava kuvvetini çalıştırmak daha da zordu. Çok geniş kapsamlı eğitim programına rağmen ülkenin 1930'lu yıllardaki başlıca zayıflığı herhalde hala çoğu işçisinin ve askerinin az eğitimli oluşundan doğuyordu. Üstelik Fransa gibi Rusya'da 1930'lu yılların başlarında uçak ve tank çeşitlerine yapılan yüklü yatırımların kurbanı olmuştu. İspanya İç Savaşı bu ilk kuşak silahların manevra yeteneği, menzil ve dayanıklılık açısından sınırlarını ortaya koyunca daha hızlı uçak ve daha güçlü tank yapma yarışı hızlandı. Ama Sovyet silah sanayiyi deniz üzerindeki kocaman bir tekne gibi yönünü kolayca değiştiremiyordu. Yeni modeller yapılıp denenirken mevcut çeşitlerin üretimini sürdürmek de aptalca görünüyordu. Bu kapsamda işaret edilmesi gereken ilginç bir nokta şudur ki, Haziran 1941'de işler durumdaki 24 bin Rus tankından yalnızca 967'si, Almanların o dönemdeki tanklarına eşit ya da onlardan üstün bir yeni tasarıma sahipti. Üstelik temizleme hareketleri başladı. Kızıl Ordu'nun başının kesilmesi, tüm generallerin %90'ı, tüm albaylarının %80'i Stalin'in taşkın hareketlerinden zarar görmüştü. Yalnızca çok sayıda eğitimli subayın ortadan kaldırılması gibi bir durum yaratmakla kalmadı, silahlı kuvvetlere çok zarar veren özel sonuçlar da doğurdu. Temizleme harekatı, Tukhaçevski'yi ve başka modern harp heveslilerini ortadan yok ederek, Alman yöntemlerini ve İngiliz teorilerini inceleyenleri saf dışı bırakarak, orduyu Vorosliyov ve Kulluk, KULLUK gibi politik yönden güvenli ama düşünce yönünden geri kalmış kimselerin ellerine terk etti. Görülen ilk sonuçlardan biri, 7 mekanize kol ordunun dağıtılmasıydı. Bu karar İspanya İç Savaşı'nda tank düzenlerinin muharebe meydanında bağımsız bir taarruz rolü oynamadığına ve araçların piyadeleri desteklemek üzere tüfekli piyade tümenlerine dağıtılması gerektiğini gösterdiğine ilişkin tartışmanın etkisiyle alınmıştı. Bunun gibi TB-C stratejik bombardıman uçaklarının da SSCB'ye pek bir yararı olmadığına karar verildi. Hava kuvvetlerinin büyük bir bölümünün çağ dışı kalmış olması ve zırhlı birliklerin dağıtılması, temizleme harekatı sonucunda kuvvetlerin körü körüne boyun eğecek kadar yıldırılması yüzünden Rusya, 1930'ların sonunda 5-10 yıl öncesine göre çok daha zayıflamıştı. Bu arada hem Almanya hem Japonya silah verimlerini büyük ölçüde arttırmışlardı ve daha saldırgan bir hale geliyorlardı. 1937'den sonraki 5 yıllık planın Almanya'nınkine eşit ve çoğu alanda söz gelimi uçak üretiminde ondan üstün bir silah arttırımı getirdiği açıktı. Ancak bu yatırımlar çok daha geniş ve daha iyi donanımlı bir ordu yaratıncaya kadar Stalin Rusya'nın bir tehlike bölgesinden geçmekte olduğunu ve bunun en az 1919-1922 yılları kadar büyük bir tehdit yarattığını düşünüyordu. Bu dış koşullar 1930'lu yıllarda Sovyet diplomasisinde meydana gelen çeşitli değişiklikleri açıklamada yardımcı olmaktadır. Japonların Mançurya'daki saldırganlığı ve belki daha da büyük ölçüde Hitler Almanyası yüzünden kaygıya düşen Stalin'in önünde birbirlerinden binlerce mil uzaktaki harekat alanlarında yapılacak iki cepheli bir savaş ihtimali vardı. İngiliz karar mercilerini felce uğratan stratejik açmaz da tam buydu. Ancak Stalin'in batı karşısındaki diplomasisinin Rusya'nın 1934'te Milletler Cemiyeti'ne girişi ve Fransa ve Çekoslovakya ile yapılan 1935 tarihli anlaşmaları da kapsayacak biçimde yön değiştirmesi istenen ortak güvenliği sağlamadı. Bir Polonya anlaşması olmadan Rusya'nın Fransa'ya da Çekoslovakya'ya yardım için yapabileceği gerçekten çok az şey vardı. Bu tersi için de böyleydi. Ve İngilizler Almanya karşısında diplomatik bir halk cephesi yaratmak için harcanan bu çabaları uygun görmüyorlardı. Bu da Stalin'in İspanya İç Savaşı sırasında gösterdiği dikkati kısmen açıklamaktadır. Moskova İspanya'da zafere ulaşacak bir sosyalist cumhuriyetin İngiltere ve Fransa'yı sağa doğru iteceğinden ve aynı zamanda Rusya'yı Franco'nun destekçisi olan İtalya ve Almanya ile açık bir çatışmaya sokacağından korkuyordu. 1938-1939'a gelindiğinde dış durum Stalin'e her zamankinden daha tehdit edici görünmüş olsa gerektir. Bu da temizleme hareketlerini daha da aptalca ve anlaşılmaz yapmaktadır. Münih Anlaşması yalnızca Hitler'in Doğu Orta Avrupa'daki emellerini doğrular görünmekle kalmamış, daha kaygı uyandıracak bir biçimde Batı'nın bu emellere karşı çıkmaya hazır olmadığını ve aslında Almanya'nın çabalarını daha da doğuya yöneltmeyi tercih ettiğini ortaya çıkarmıştır. Bu iki yıl içinde Sovyet ve Japon orduları arasında Uzak Doğu'da önemli sınır çatışmaları da olduğu için bunlar Sibirya'daki Rus bölüklerinin büyük ölçüde takviyesini gerektirmiştir. Stalin'in de Berlin'e karşı bir yatıştırma politikası izleme kararını vermesi bu politika ideolojik düşmanıyla masaya oturmak anlamına gelse de şaşırtıcı değildi. SSCB'nin Doğu Avrupa'da kendi politik emelleri olduğuna göre Moskova'nın bu bölgedeki bağımsız devletlerin bölüştürülmesi konusunda kendi payının hayli büyük olması kaydıyla çok daha az kuşkusu olabilirdi. 1939 Ağustos'unda yapılan sürpriz Nazi-Sovyet Paktı Rusya'ya hiç olmazsa Batı sınırı üzerinde bir tampon bölge ve Hitler'in Polonya'ya saldırısı sonucu Batı Almanya ile savaşırken yeniden silahlanma için zaman kazandırmıştır. Timsahların önüne yem atmak, deyim Churchill'indir, onlar tarafından yutulmaktan çok daha iyi görünüyordu. Bütün bunlar Sovyetlerin 1930'ların sonlarındaki gücünün değerlendirilmesini son derece zorlaştırmaktadır. Bu da özellikle nispi savaş potansiyellerinin ne ülke içindeki moral durumunu, ne silahlı kuvvetlerin niteliğini, ne de coğrafi konumu yansıtmamalarından ileri gelmektedir. Şurası açıktır ki Kızıl Ordu, McIntosh'un 1936'da büyük ağırlığı olan ileri donanıma ve olağanüstü dayanıklı savaşçılara sahip muazzam bir modern kuvvet diye tanımladığı o orduya son olarak sayılan yönü dışında artık benzemiyordu. Ama ordunun ne kadar gerilediği açık değildi. Finlandiya'ya karşı yapılan 1939-1940 kış savaşı Kızıl Ordu'nun baş aşağı gittiğini doğrulamış. Ancak Japonlarla Nomonhan'da yapılan ve daha az bilinen 1939 çatışmalarında görülen akıllıca yönetilen eylem halindeki modern bir kuvvet olmuştur. Gene bellidir ki Stalin Alman ordusunun 1940'ta kazandığı yıkıcı yıldırım harbi türünden zaferler karşısında dehşete düşmüş ve Hitler'i savaşa kışkırtmamak için her zamankinden daha büyük bir istek göstermiştir. Stalin'in öbür büyük ve açıkça belli kaygısı Tokyo'nun doğunun neresinden saldırmaya karar vereceğiydi. Bu Japonya öyle öldürücü bir düşman olduğu için değil, Sibirya'nın savunmasının lojistik açıdan çok yıpratıcı ve Rusya'nın Alman tehdidi karşısındaki gücünü daha da zayıflatacak olmasından doğuyordu. Japonya ile doğuda bir sınır mütarekesi düzenlendikten sonra Tuhukov'un zırhlı birliklerinin Eylül 1939'da Doğu Polonya'nın istilasına katılmak üzere hızla çekilmesi, bu sallantılı stratejik dengeleme hareketinin bir örneğiydi. Öte yandan bu sıralarda Kızıl Ordu'nun uğradığı zararlar hızla gideriliyordu. Asker sayıları 1941'de 4 milyon 320 bine çıkacak kadar artmıştı. Tüm Sovyet ekonomisi savaş üretimi için kullanılıyor, Orta Rusya'da çok büyük yeni fabrikalar kuruluyor ve geliştirilmiş uçak ve tanklar muazzam T-34'te bunun içinde olmak üzere deneniyordu. Bütçeden 1937'de savunma harcamalarına ayrılan %16.5'lik pay, 1940'da %32.6'ya fırlamıştı. Böylece bu dönemdeki öbür büyük güçlerin çoğu gibi Rusya'da zamana karşı yarışıyordu. Stalin 1931 yılında olduğundan daha bile çok yurttaşlarını Batı ile olan üretim farkını kapatmaya zorlamak durumundaydı. Tempoyu gevşetmek geri kalmak demek olur ve geri kalanlar yenilirler. Çarların Rusya'sı sanayi verimliliği ve askeri güç açısından geride kaldığı için sürekli yenilgiler yaşamıştı. Daha da baskıcı ve acımasız olan liderinin öncülüğündeki Sovyet rejimi batıya hızla yetişmek kararındaydı. Hitler'in bunun olmasına izin verip vermeyeceğini söylemek ise imkansızdı. Birleşik Devletler'in iki savaş arasında kalan yıllarda dünya meselelerindeki nispi gücü garip bir biçimde hem SSCB hem de Almanya'nınkiyle ters orantılıydı. Bir başka deyişle 1920'li yıllarda son derece güçlüydü. Ama bundan sonra bunalımlı 1930'larda öbür büyük güçlerin hepsinden daha çok geriledi ve ancak bu dönemin tam sonunda kısmen toparlanabildi. Bu 10 yıllardan ilkindeki üstünlüğünün sebebi yukarıda açıklandı. Birleşik Devletler Japonya dışında büyük savaştan yarar gören tek büyük ülkeydi. Zaten en büyük mamul mallar ve yiyecek maddeleri üreticisiyken, buna ek olarak dünyadaki en büyük mali güç ve borç veren ülke haline geldi. En büyük altın stokları ondaydı. İç pazarı öylesine genişti ki, özellikle gelişen otomobil sanayiindeki dev firmalar ve dağıtımcılar, yarar sağlayan aşırı üretim yapabiliyorlardı. Birleşik Devletler'deki yüksek yaşam düzeyi ve yatırım sermayesinin kolayca bulunabilmesi, karşılıklı yarar sağlayan bir etkileşim içine girerek imalat sanayiinde yeni yüklü yatırımları kamçıladılar. Çünkü tüketici talebi artan verimliliğin sunduğu malların hemen hepsini yutabiliyordu. Söz gelimi 1929'da Fransa'da 211 bin, İngiltere'de 182 bin ve Almanya'da 117 bin olan sayılara karşı Birleşik Devletler'de 4.5 milyon motorlu taşıt üretilmiştir. İmalattaki bu patlayışı beslemek üzere kauçuk, teneke, petrol ve başka ham maddelerin ithalatında inanılması güç sıçramalar olması hemen hiç şaşırtıcı değildi. Ama tüm 1920'li yıllar boyunca ihracat, özellikle otomobil, tarım makineleri, demirbaş ve benzer malların ihracatı da genişledi. Amerika'nın hızla büyüyen deniz aşırı yatırımları da bütün bu sürece yardımcı oluyordu. Ancak bunlar çok iyi bilinmekle birlikte, Birleşik Devletler'in bu yıllarda öbür altı büyük gücün toplam veriminden daha fazlasını üretiyor olduğunu ve başkalarını silip geçen üretim kudretinin, Birleşik Devletler'deki nüfusun kişi başına ürettiği mamul mallar gayri safi değerinin, İngiltere ya da Almanya'dakinin yaklaşık iki katı ve SSCB ya da İtalya'dakinin 10-11 katından fazla oluşuyla da daha belirgin hale geldiğini görmek gene de şaşırtıcı olmaktadır. Yukarıdaki satırların yazarının hemen işaret ettiği gibi, Birleşik Devletler'in dünya üzerindeki politik nüfuzunun olağanüstü sanayi gücüne hiç de uygun düşmediği doğru olsa da, bu 1920'li yıllarda o kadar önem taşımamış olabilir. Her şeyden önce Amerikan halkı dünya politikası içinde öncü bir rol almayı ve bunun kaçınılmaz olarak getireceği sorunlu olabilecek her türlü diplomatik ve askeri ilişkiyi reddediyordu. Amerika'nın ticari çıkarları öbür devletlerin eylemleri yüzünden sağlıksız yönde etkilenmedikçe dıştaki olaylara bulaşmak için hemen hiçbir sebep yoktu. Özellikle de Doğu Avrupa'da ya da Somali Yarımadası'nda çıkan olaylara. İkincisi, Amerikan ihracatı ve ithalatındaki salt artışlara rağmen bunların ulusal ekonomi içindeki yeri büyük değildi. Bunun da sebebi ülkenin kendi kendisine fazlasıyla yeterli oluşuydu. Aslında ihraç edilen mamul malların bunların toplam üretimlerine olan oranları 1914'te %10'dan biraz düşükken 1929'da %8'in biraz altına inmişti. Ve doğrudan dış yatırımların GSMH'sinin içindeki payının defter değeri değişmeden kaldı. Bu da dünya pazarına ilişkin görüşlerin esas olarak yaygın kabul görmesine rağmen Amerikan ekonomisinin neden iç ihtiyaçlara çok daha büyük oranda cevap verdiğini açıklamaya yardımcı olmaktadır. Bir takım ham maddeler dikkate alınmazsa dışarıdaki dünya Amerika'nın zenginliği için o kadar önemli değildi. Son olarak da 1919'dan sonraki 10 yılda uluslararası meseleler Amerikan çıkarlarına yönelen önemli bir tehdidin varlığına işaret etmiyordu. Avrupalılar hala kavga ediyorlardı ama 1920'li yılların başlarına göre kavgaları çok azalmıştı. Rusya soyutlanmış, Japonya ise sakin durumdaydı. Deniz gücü açısından olan rekabet Washington anlaşmalarıyla dizginlenmişti. Bu koşullar altında Birleşik Devletler ordusunu epey küçültebilirdi. Yaklaşık 140 bin düzenli asker. Ama makul büyüklükte ve modern bir hava kuvvetinin oluşturulmasına izin verdi ve donanmanın uçak gemisi ve ağır kruvazör programlarını geliştirmesine imkan tanıdı. General ve amiraller tahmin edilebileceği gibi kongreden çıkan kaynakların yetersizliğinden yakınır ve ulusal güvenliğe zarar veren bir takım önlemler alınırken, söz gelimi Stinson'un beyefendiler birbirlerinin mektuplarını okumazlar gerekçesiyle şifre çözme servisini tasfiye edişi. Gerçek olan şuydu ki, bu 10 yıl içinde Birleşik Devletler gene ekonomide bir dev ama askeri alanda bir orta siklet olarak kalmıştı. Birleşik Devletler'in hala İngiltere'deki İmparatorluk Savunma Komitesi ya da kendisinin daha sonraları sahip olduğu Ulusal Güvenlik Konseyi gibi stratejik sorunları gözden geçirecek bir üst düzey sivil askeri kuruluşunun bulunmaması belki de bu sükunet dönemine özgü bir durumdu. Amerikan halkı savaş düşüncesini kesinlikle reddettiğine göre bu tür bir kuruluşa ne gerek vardı? Birleşik Devletler'in 1929'da meydana gelen mali çöküşün başlamasında oynadığı öncü rol yukarıda anlatıldı. Ulusal güçleri karşılaştırmalı olarak değerlendirmek amacı bakımından daha da önemli olan, bunu izleyen bunalım ve gümrük tarifeleri savaşlarının Birleşik Devletler'e öbür ileri ekonomilerden çok daha fazla zarar vermesidir. Bu durum kısmen Amerikan kapitalizminin oldukça denetimsiz ve değişken niteliğinden ileri gelmiş olsa da, 1930 tarihli Smoot-Hawley tarifeleriyle korumacılık yolunu seçme kararı da yıkıcı bir sonuç yaratmıştır. Birleşik Devletler'deki çiftçilerin ve bazı sanayi lobilerinin haksız yabancı rekabetten şikayet etmelerine rağmen, ülkenin sanayi ve tarım verimliliği ihracatın ithalata olan fazlasını açıkça gösterdiği gibi, öyle bir noktadaydı ki, açık dünya ticareti düzeninin dağılması kendi ihracatlarına hepsinden çok zarar verecekti. Ulusun GSMH'si 1929'da 98.4 milyar dolarken hızla düşerek 3 yıl sonrasında bu miktarın zar zor yarısını bulmuştur. Mamul malların 1933'teki değeri 1929'da olduğundan 4'te 1 oranında daha azdı. Hemen hemen 15 milyon işçi işini kaybetmişti ve başka geçim yolu bulamamıştı. Bu dönemde Amerika'nın ihracatının değeri de 5.24 milyar dolardan 1.61 milyar dolara inmişti. Bu %69'luk bir düşüştü. Öbür ulusların alel acele koruması ticaret bloklarına girmeleri yüzünden ihracata fazlasıyla bağımlı olan bir takım Amerikan sanayileri perişan oldu. Buğday ihracatı 10 yıl önce 200 milyon dolara varırken 1932'de 5 milyon dolara indi. 1929'da 54 milyon dolar olan otomobil ihracatı 1932'de 76 milyon dolara düştü. Dünya ticareti genel olarak çökmüş ama Birleşik Devletler'in dış ticaret içindeki payı daha da hızla ufalarak 1929'da %13.8 iken 1932'de %10'un altına düşmüştür. Dahası bir takım başka büyük güçler 1930'lu yılların ortalarından sonlarına doğru verimlerinde düzenli bir iyileşme sağlarken Birleşik Devletler 1937'de ağır bir ekonomik sarsıntı daha geçirmiş ve bir önceki 5 yıl içinde kazanılanların çoğu böylece kaybedilmiştir. Ama bağlantıları yerinden çıkmış dünya ekonomisi diye adlandırılan oluşumdan, yani 1920'lerdekine göre çok daha kendi kendine yeterli ticaret bloklarına doğru yönelimden dolayı, Amerika'nın ikinci kez yaşadığı bu gerileme öbür ülkelere o kadar şiddetli bir biçimde zarar vermedi. Ortaya çıkan genel sonuç, Münih bunalımının olduğu yıl, ABD'nin dünya imalat verimi içindeki payının 1920 dolaylarında bu tarihe kadar hiç olmadığı gibi düşmesiydi. Bakınız tablo 30. Tablo 30. Dünya imalat verimi payları 1929-1938. Yüzde. Birleşik Devletler 1929-43. 1932-31.8. 1937-35.1. 1938-28.7. SSCB 1929-5.0. 1932-11.5. 1937-14.1. 1938-17.6. Almanya 1929-11.1. 1932-10.6. 1937-11.4. 1938-13.2. B.K. 1929-9.4. 1932-10.9. 1937-9.4. 1938-9.2. Fransa 1929-6.6. 1932-6.9, 1937-4.5, 1938 4.5. Japonya 1929 2.5, 1932 3.5, 1937 3.5, 1938 3.8. İtalya 1929 3.3, 1932 3.1, 1937 2.1, 1938 2.9. Bu gerilemenin şiddeti ve dış ticaretin GSMH içindeki payının düşmesi yüzünden Hoover, özellikle de Roosevelt yönetimleri sırasında izlenen Amerikan politikası daha da kendine dönük bir nitelik aldı. Tecrit yanlısı görüşlerin ağırlığı ve Roosevelt'in karşılaştığı acil nitelikli bir dizi iç sorun düşünülürse, başkanın uluslararası meselelere hem Cordell Hull'un hem de dışişlerinin kendisinden istediği yoğun dikkati vermesi pek beklenemezdi. Bununla birlikte Birleşik Devletler'in dünya ekonomisi içinde sahip olmayı sürdürdüğü çok önemli konum dolayısıyla ülke içindeki toparlanma ile uğraşılması ve eylem ve sonuçların derhal ortaya çıkması için duyulan arzu ve Amerikan programlarının öbür uluslar üzerinde yapabileceği etkileri sürekli olarak göz önüne almayan politikalar oluşturma alışkanlığına yöneltilen eleştiriler bir bakıma boş değildi. Savaş borçlarını vadesinde ödeyemeyen bütün yabancı hükümetlere borç verilmesinin 1934 yılında yasaklanması, 1935'te savaş durumunda silah ambargosu kararı ve bundan biraz daha sonra savaşa katılan tüm taraflara borç verilmesinin yasaklanması, İngilizleri ve Fransızları faşist devletlere karşı çıkma konusunda her zamankinden daha ihtiyatlı yapmıştır. Ancak İtalya 1935'te suçlanırken, aynı sıralarda Mussolini yönetimine sağlanan Amerikan petrolünde çok büyük artışlar olmuş ve bu İngiliz donanma komutanlığını şaşkınlık içinde bırakmıştır. Almanya ve Japonya'ya saldırganlıklarına kısmen bir karşılık olmak üzere getirilen çeşitli ticari kısıtlamalar, bu ulusların rakiplerine anlamlı bir yardım sağlamadan her ikisinde de husumet uyandırmaya yaradı. FDR, F. Franklin, D. Delano, R. Roosevelt, çevirenin notu. Yürüttüğü ekonomik diplomasi dost kazandırmadan ya da muhtemel müttefikleri desteklemeden düşmanlıklar yaratmıştır. Belki de en ciddi nitelikli sonuç ancak buradaki sorumluluk karşılıklıdır. Tam diktatör devletlerin meydan okudukları bir sırada Whitehall ile Washington arasında karşılıklı olarak doğan kuşkular olmuştur. Ancak 1937 ve 1938'e gelindiğinde Roosevelt'in kendisi de faşist tehditlerden daha çok kaygılanır hale gelmiş görünüyordu. Ama Amerikan kamuoyu ve ekonomik güçlükler onu öncü rolü oynamaktan alıkoymaktaydı. Berlin ve Tokyo'ya verdiği mesajlar daha kararlı, İngiltere ve Fransa'yı teşvikleri biraz daha içten hale geldi. Ancak bu iki demokratik devlet kısa vadede durumdan pek yararlanamamışlardır. 1938'e gelindiğinde İngiliz ve Amerikan deniz güçleri arasında Japonya ve Almanya'dan gelen çifte tehdit karşısında ne yapılması gerektiğine ilişkin gizli görüşmeler yürütülüyordu. Başkanın karantina konuşması, diktatör devletlere karşı ekonomik ayrımcılığa geçeceğini gösteren ilk işaretlerden biriydi.